This has been a marvelous session.
Çok özel bir seans oldu.
When I was appointed president of the church,
kilisenin başkanı olarak atandığımda dedim ki,
I'll be the advisor.
Bir görevi kendime alacağım. Ve Tabernacle Korosu'na danışman olarak atanacağım. Koromla gurur duyuyorum.
My mother once said of me,
annem bana böyle dedi. Tom, yaptığın her şeyle gurur duy. Ama sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Piyanoyla kalmalıydın.
Here we go, here we go to a birthday.
Anneme böyle bir şarkı söylemek istiyorum. Onu alnından öptüm ve o beni bana sarıldı.
I think of my father.
Annemi hep düşünüyorum. Babamı da hep düşünüyorum.
General authorities who've influenced me and others, the widows.
Genel otoriteleri ve dul kadınları hep düşünüyorum. Benim hayatımı etkilemiş olan insanları hep düşünüyorum.
For the chicken, for the oven. Sometimes a little money for their pocket. I visited one late one night, was midnight,
and I. Bir kere bir gece yarısı bir dul kadını ziyarete gittim.
Can you? For she said, "I know he'll come." When I crept into the nursing home and held her hand,
eve gidip de
called her by name, she was wide awake.
İçeri girdim, beni adımla çağırdı.
He took my hand,
uyanıktı.
Pressed it to her lips and said, "I knew you'd come."
Geleceğini biliyordum dedi.
How could I not come?
Nasıl gitmezdim?
Beautiful music touches me that way.
Güzel müzik bana böyle dokunur.
We've heard inspired messages of truth.
Sevgili kardeşlerim, gerçeğin, umudun ve sevginin ilahi mesajlarını dinledik. Düşüncelerimiz, günahlarımız için kefaret edene, bize yaşama yolunu ve dua etmeyi gösterene ve hizmet etmenin nimetlerini kendi yaptıklarıyla gösterene, hatta Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'e döndü. Lukas kitabının 17. bölümünde İsa hakkında şunu okuruz. Yeriş'e doğru yoluna devam eden İsa, Samiriye ve Celile arasındaki sınır bölgesinden geçiyordu. Köyün birine girerken onu cüzzamlı 10 adam karşıladı. Bunlar uzakta durdular. İsa, Efendimiz, halimize acı diye seslendiler. İsa onları görünce, gidin rahiplere görünün dedi. Ve öyle oldu ki adamlar yolda giderken cüzzamdan temizlendiler. Onlardan biri iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrı'yı yücelterek geri döndü. Yüzüstü İsa'nın ayaklarına kapanıp ona teşekkür etti. Bu adam Samiriyeliydi. İsa, iyileşenler 10 kişi değil miydi diye sordu. Ama öbür 9'u nerede? Tanrı'yı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı.
Save this stranger. And he said unto him.
Sonra adama, ayağa kalk, git dedi. İmanın seni kurtardı. İlahi müdahaleyle cüzzamlı olanlar acımasız, yavaş ölümden kurtarıldılar. Ve onlara yeni bir yaşam fırsatı verildi. Birisinin göstermiş olduğu minnetkarlığı Efendinin kutsamasına layık kıldı. Diğer 9 kişinin minnettarsızlığı onu hayal kırıklığına uğrattı. Kardeşlerim, aldığımız nimetler için şükretmeyi hatırlıyor muyuz? İçtenlikle teşekkür etmek sadece nimetlerimizin farkına varmaya yardım etmekte kalmaz. Aynı zamanda cennetin kapılarını açar ve Tanrı'nın sevgisini hissetmemize yardım eder. Benim sevgili arkadaşım Başkan Gordon B. Hinckley, şükrederek yaşadığınızda kibirli ve endişeli ve bencil bir şekilde yaşamazsınız. Size uygun ve hayatlarınızı kutsayacak şükretme ruhuyla yaşarsınız dedi.
Teşekkürler Gordon.
İncil'de Matta kitabında bu sefer kurtarıcımızın bir ifadesinden bahseden şükretme ile ilgili başka bir yazı vardır. 3 gün boyunca çölde yürürken 4000'den fazla kişi onu takip etti ve onunla yürüdü. Onlara şefkatte bulundu çünkü onlar 3 gün boyunca hiçbir şey yememişlerdi. Fakat onun öğrencileri, çölde bu kadar kalabalığı doyuracak ekmeği nereden bulalım diye sordular.
And Jesus saith unto them, How many loaves have you?
İsa, kaç ekmeğiniz var diye sordu. Öğrenciler, 7 ekmekle birkaç küçük balığımız var dediler. Bunun üzerine İsa, halka yere oturmalarını buyurdu. 7 ekmekle balıkları aldı, şükredip bunları böldü ve öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Kurtarıcının sahip olduklarına şükrettiğine ve takibindeki mucizeye dikkat edin. Aynen şöyle söylüyorum. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan 7 küfe dolusu topladılar. Nimetlerimiz yerine yoksun olduğumuz şeyler üzerine odaklandığımız zamanlar olmuştur. Yunan filozof Epiktetos, akıllı insan sahip olmadığı şeyler için üzülmeyen ama sahip olduğu şeyler için sevinendir demiştir. Şükretmek ilahi bir ilkedir. Rab, peygamber Joseph Smith'e vermiş olduğu bir vahide şöyle beyan etmiştir. Her şey için Rab, Tanrı'na teşekkür etmelisin. İnsan hiçbir yerde Tanrı'yı gücendirmez ya da onun öfkesi kimseye karşı alevlenmez. Her şeyde onun eli olduğunu itiraf etmeyenler hariç. Mormon kitabında Tanrı'nın size bağışladığı pek çok merhamet ve nimet için her gün minnettarlık içinde yaşamamız söylendi. Koşullar ne olursa olsun, eğer sadece durup nimetlerimizi bir düşünürsek, her birimiz şükretmek için birçok şeye sahiptir. Dünyada olmak için çok güzel bir zaman. Bugün dünyada yanlış olan birçok şey olmasına rağmen, iyi ve güzel olan birçok şey de var. Başarıyla süren evlilikler, çocuklarını seven ve onlar için kendilerini feda eden anne ve babalar, bize göz kulak olan ve bize yardım eden arkadaşlar ve öğreten öğretmenler var. Yaşamlarımız pek çok şekilde kutsanmıştır. Olumsuz düşünceleri sürdürmeyi reddederek ve şükretme tavrını kalplerimize aşılayarak hem kendimizi hem de diğerlerini güçlendirebiliriz. Eğer minnettarsızlık ciddi günahlar arasında sayılsaydı, o halde şükretmek en büyük erdemlerden birisi olurdu. Birisi şükretmenin sadece erdemlerin en büyüğü olmadığını, aynı zamanda diğer tüm erdemlerin başında geldiğini söylemiştir. Şükretme tavrını kalplerimize nasıl aşılayabiliriz? Başkan Joseph F. Smith, kilisenin 6. başkanı, buna bir yanıt vermiştir. Başkan Smith, şükran dolu bir insan, dünyada şükredeceği birçok şeyi görür ve ona göre iyilik kötülükten daha güçlüdür. Sevgi, kıskançlıktan üstün gelir ve ışık, yaşamından karanlığı uzak tutar, dedi. Ayrıca, gurur, şükranlığımızı yok eder. ve onun yerine bencilliği kurar. Şükreden ve sevecen bir canın yanında olmaktan ne kadar da mutlu oluruz. Ve ibadetkar bir yaşam sayesinde Tanrı'ya ve insanlara şükretme tavrını aşılamaya nasıl da dikkat etmeliyiz, dedi. Başkan Smith bizlere ibadetkar bir yaşamın, şükretmeye sahip olmanın anahtarı olduğunu söyler. Maddi mülkler bizleri mutlu ve minnetkar kılıyor mu? Belki bir anlık. Fakat derinden ve kalıcı mutluluk ve minnettarlığı sağlayan şeyler, paranın alamayacağı şeylerdir. Ailemiz, sevindirici haber, iyi arkadaşlar, sağlığımız, yeteneklerimiz, çevremizden aldığımız sevgi. Ne yazık ki bunlar kendimizi duyarsız olmaya izin verdiğimiz bazı şeylerdir. İngiliz yazar Aldous Huxley, çoğu insan bir şeye duyarsız olmak için hemen hemen sınırsız bir kapasiteye sahiptir diye yazmıştır. Minnettarlığımızı hak eden insanları sık sık duymazlıktan geliriz. Bu minnettarlığı göstermemiz için çok geç olmasını beklemeyelim. Kaybettiği, sevdiği insanlardan bahsederken, bir kadın pişmanlığını şöyle dile getirdi. O mutlu günleri hatırlıyorum ve sık sık bu yaşamda hak ettikleri ve pek az aldıkları teşekkürleri ölenlerin kulaklarına keşke fısıldayabilsem diyorum. Sevdiğimiz insanları kaybetmek ister istemez kalplerimize bir pişmanlık getirir. Bu hisleri onlara sık sık sevgimizi ve teşekkürlerimizi ileterek insanca mümkün olduğunca azaltalım. Çok geç olacağının ne kadar yakında olduğunu asla bilemeyiz. Demek ki şükran dolu bir kalp, cennetteki babamıza onun nimetleri ve çevremizdekilere hayatlarımıza kattıkları her şey için şükrederek oluşur. Bu bilinçli bir gayret gerektirir. En azından şükretme tavrını gerçekten öğrenip aşılayana kadar. Sık sık minnetkarlığımızı göstermek için şükretmeye niyetlendiğimizi hissederiz. Ama bunu yapmayı unuturuz ya da hiç yapmayız. Birisi şükretmeyi hissedip bunu ifade etmemenin bir hediyeyi sarıp bunu vermemek gibi olduğunu söylemiştir. Yaşamlarımızdaki meseleler ve problemlerle yüzleştiğimizde nimetlerimize odaklanmak genelde zor olur. Fakat özenle bunu arar ve gayretle bakarsak ne kadar çok verildiğimizi hissedebilir ve farkına varabiliriz. Ciddi meseleler arasında nimetler bulabilen bir ailenin hikayesini sizlere anlatmak istiyorum. Bu hikayeyi çok yıllar önce okudum ve taşıdığı mesaj yüzünden sakladım. Hikaye Gordon Green tarafından yazılmış ve bir Amerikan dergisinde 50 yıl önce yayınlanmıştı. Gordon, Kanada'da bir çiftlikte yetiştiğini ve onun ve kardeşlerinin daha diğer çocuklar top oynarken ve yüzmeye giderken okuldan hemen eve dönmeleri gerektiğini anlatır. Ama babalarının yaptıkları işlerin bir şeye değer olduğunu anlamalarına yardım etmeye kapasitesi vardı. Bu özellikle hasat zamanından sonra ailesinin şükran gününü kutladığı zaman geçerliydi. Çünkü o gün babaları elde ettikleri her şeyin sayımını yapmalarını onlardan isterdi. Şükran günü sabahında babaları onları elma dolu fıçıların, pancar dolu leğenlerin, kumla sarılmış havuçların ve üst üste yığılmış dağlarca patateslerin, ayrıca bezelyelerin, mısırların, ayşe kadın fasulyelerin, marmelatların, çileklerin ve raflarını doldurmuş diğer konservelerin olduğu kilere getirirdi. Çocuklarının dikkatlice her şeyi saymalarını isterdi. Ondan sonra ağıra gidip kaç ton saman olduğunu ve ambarda kaç buşel tahıl olduğunu hesaplarlardı. İnekleri, domuzları, tavukları, hindileri ve kazları sayarlardı. babaları ne durumda olduklarını görmek istiyordu. Ama çocuklar onun aslında o ziyafet gününde Tanrı'nın onları ne kadar çok kutsadığını ve alın terlerini ödüllendirdiğini görmelerini istediğini biliyorlardı. En sonunda annelerinin hazırladığı ziyafete oturduklarında aldıkları nimetleri hissederlerdi. Fakat Gordon en çok minnettarlıkta hatırladığı şükrat gününün şükretmek için sahip oldukları hiçbir şeyin olmadığı gibi görünen bir yılda olduğunu belirtir. O yıl iyi başlamıştı. Artık samanları, bir sürü tohumları, 4 yavru domuzları vardı. Ve bir gün bir saman yükleme makinesini, çoğu çiftçinin sahip olmayı hayal ettiği harika bir makineyi almaya güçleri yetmesi için babasının ayırmış olduğu biraz da para vardı. O yıl şehirlerine elektriğin geldiği yıldı. Ama onlara elektrik bağlanmamıştı. Çünkü bağlatmaya güçleri yoktu. Bir gece Gordon'un annesi dağlarca çamaşır yıkarken babası içeri girdi ve çamaşır tahtasındaki yerini aldı. Ve eşinden dinlenip örgüsüne devam etmesini istedi. Zamanını uyumaktan çok çamaşır yıkamakla geçiriyorsun. İnsafa gelip acaba elektriği bağlatsak mı diye sordu. Bu olasılık onu mutlu etmesine rağmen alınamayacak saman yükleme makinesini düşünerek birkaç gözyaşı döktü. Böylece o yıl elektrik hattı sokaklarına çekildi. O kadar çok lüks olmasa da tüm gün kendi kendine çalışan bir çamaşır makinesi ve her tavanda asılı parlak elektrik lambalar aldılar. Gazla doldurulması gereken lambalar, kesilmesi gereken fitiller, yıkanması gereken isli bacalar artık yoktu. Gaz lambaları tavan arasına kaldırılmıştı. O yıl çiftliklerine elektriğin bağlanması onların başına gelen hemen hemen en son iyi şeydi. Hasatlarını kaldırmaya başlayacakları anda yağmurlar başladı. En sonunda sular geri çekildiğinde hiçbir yerde bir bitki bile kalmamıştı. Tekrar yetiştirdiler. Ama daha çok yağmur hasatlarını yıkıp geçti. Patatesleri çamurda çürüdü. Birkaç ineklerini ve tüm domuzlarını ve tutmak istedikleri diğer hayvanlarını sattılar. Bunların karşılığında çok az bir para geri aldılar. Çünkü herkes aynı şeyi yapmak zorundaydı. O yılki hasat kaldırdıkları tek şey bir şekilde kötü hava koşullarına dayanan turplardı. Ondan sonra tekrar şükran günüydü. Anneleri, bu yılı en iyisi unutalım. Bir kazımız bile kalmadı dedi. Fakat şükran günü sabahı Gordon'un babası yabani bir tavşanla içeri girdi. Ve eşinden bunu pişirmesini istedi. Gönülsüzce pişirmeye başladı. Yaşlı tavşan etini pişirmenin çok zaman alacağını söyledi. Sağ salim kalan birkaç turpla tavşanı masaya koydu. Ama çocuklar yemek istemediler. Gordon'un annesi ağladı. Ve ondan sonra babası tuhaf bir şey yaptı. Tavan arasına gitti. Gaz lambasını alıp masaya geri döndü. Ve bunu yaktı. Çocuklarına ışıkları söndürmelerini söyledi. Tekrar sadece gaz lambası olduğunda önceden bu kadar karanlık olduğuna inanamadılar. Elektrik sayesinde mümkün olan parlak ışıklardan önce acaba nasıl görebildiklerini merakla düşündüler. Yemek kutsandı ve herkes yedi. Yemek bittikten sonra herkes sessizce oturdu. Gordon şöyle yazdı. Mütevazi gaz lambasının loş ışığının altında açık seçik şekilde tekrar görebildik. Harika bir yemekti. Yabani tavşanın tadı hindiye benziyordu ve turplar yediğimiz en tatlı turplardı. Evimiz her şeye sahip olmasak da bizim için çok zengindi. Kardeşlerim, şükretmek ilahi ve onur vericidir. Şükrederek davranmak cömertçe ve asildir. Ama sonsuza dek kalbimizde şükrederek yaşamak sanki cennete dokunmak gibidir.
As I close this morning,
bu sabah konuşmamı noktalarken benim duam şudur ki şükrettiğimiz her şeye ek olarak Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih için şükretmeyi düşünelim. Onun ilahi sevindirici haberi yaşamın en büyük sorularına yanıt verir. Biz nereden geldik? Biz neden buradayız? Öldükten sonra ruhlarımız nereye gidecek? Bu sevindirici haber karanlıkta yaşayanlara ilahi gerçeğin ışığını getirir. İsa bize nasıl dua etmemizi öğretti. O nasıl yaşamamızı öğretti. O nasıl ölmemizi öğretti. Onun hayatı sevgiyle dolu bir mirastır. Hastaları O iyileştirdi. Ezilenleri O ayağa kaldırdı. Günahkarları O kurtardı. En sonunda O tek başınaydı. Bazı havariler şüphelendiler. Birisi onu ele verdi. Romalı askerler onun vücudunu kestiler. Kızgın çete onun hayatına son verdi. Kafatası tepesinden onun merhametli sesini hala işitiriz. Baba, onları affet. Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Kim bu acıların ve dertlerin adamı? Kim bu yüce kral? Rablerin Rabbi? O bizim Efendimiz. O bizim kurtarıcımız. O Tanrı'nın oğlu. O kurtuluşumuzun yazarı. Onu takip etmemiz için bize seslenir. Git ve aynısını yap demiştir.
He pleads.
Emirlerimi tutun diye haykırır. Onu takip edelim. Onu örnek alalım. Onun sözlerine uyalım. Bunu yaparsak ona şükretmenin ilahi hediyesini sunarız. Benim içten, yürekten duam şudur ki kişisel hayatlarımızda bu harika şükretme erdemini hatırlayabilelim. Can damarlarımıza erişene kadar bu şimdi ve her zaman yayılsın.
In the sacred name.
İsa Mesih'in kutsal ismiyle. Amin.